Merhabalar efendim, Erkam Radyo'ya hoş geldiniz. Yeni bir medya okur yazarlığı programıyla sizlerle birlikteyiz. Ben İbrahim Özkahyoğlu. Türkiye ve dünyada yaşanan gelişmelerin medya arka planını bu hafta yine kıymetli Lütfü Aslan abimizle konuşacağız. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk İbrahim'cim. Ben de iyi programlar diliyorum.
Teşekkürler. Tabii medya okur yazarlığı programının ana gündemi tabii Altınoluk gündem üzerinden gidiyoruz. Altınoluk gündeme altınoluk.com.tr üzerinden abone olan okurlarımız, bizi dinleyen takipçilerimiz her hafta Cuma günü Türkiye ve dünyadan öne çıkan gelişmeleri özenle hazırlanmış seçici haberleri kendi e-posta kutularında bulabiliyorlar. Gündemimiz yoğun, hayli yoğun.
Buyurun.
Türkiye haftaya aslında yeni bir doğalgaz rezerv müjdesiyle başlamıştı. Bu bulunan rezerv Lütfü abi, bugüne kadar dünya tarihinde bulunan en büyük 20 rezerv arasına girmiş. Tabii sonuçlarında
son bulunan miktarla mı beraber? Yani 430 milyar metreküp sanırım, öyle mi?
Evet. Hemen bakayım, kontrol edeyim. 405 milyar metreküpe yükseldi evet. Toplamda bulunan. Bu da dünyada bulunan en büyük 20 keşif arasına girmiş. Yani sonuçları ne olur, ne kadar?
Muhtemelen arkası da gelir. Çünkü arama tarama çalışmaları devam ediyor. Yani burada tabii şeyi teslim etmek lazım. Bu güzel haberler bir gemi sahibi olduktan sonra ortaya çıktı.
Evet.
Yani daha evvel mesela ben şeyi hatırlarım. Bir dönem bir TÜBİTAK'tan bir uzmanla görüşüyorduk. İşte Exxon, yani Amerika'nın en büyük petrol üreticilerinden Karadeniz'de gelmiş, böyle yoğun bir arama tarama faaliyetinden sonra platformlar kurmuş. O dönemde basına çıktı. İşte arıyor tarıyor, 3 ay 6 ay sonra ayrılıyorlar, bir şey bulamadılar diye. Şimdi bu haberlerin aslında ne kadar yanıltıcı olduğunu söylemişti TÜBİTAK'taki o uzman. Ve demişti ki buldular bir şey. O3 diye bir şey buldular. Yoğunlaştırılmış su. İşaretlediler. Zamanı gelince çıkarılmak üzere. İşte efendim bir, çünkü kendine göre o işin bir ekosistemi var. O ekosistemi çok böyle tahrip etmeyecek, bozmayacak şekilde bir plan çerçevesinde çıkartacaklar. Ama bunu basına yansıması, işte bulamadılar. Dolayısıyla geri gittiler gibi olmuştu. Yani medya bu anlamda ciddi aslında bir şey, uyutucu işlevde görüyor.
Evet
yani.
Aslında şeydi, hani yani böyle çok komplocu olmaya gerek yok ama sanırım medyanın burada ciddi bir işlevi var yani. Hani işte geldiler bulamadılar mesela, hani o kadar net ki. Hani,
evet.
Akdeniz için de başlardı.
Hani paranoyaklıkla takip edilme meselesi arasında bir şey kurarlar ya, bir ilişki. Yani, takip ediliyoruz yani sonuçta ve bu tür haberler maalesef karartmak için yapılabiliyor bazen. Bazen tam tersi. Ve çok zaman da böyle bir içinde bir parça hakikat olduğu için o da şeyi kolaylaştırıyor yani. Yalanın revaç bulmasını çok daha kolaylaştırıyor yani.
Tabii bir gemi sahibi olduk. Bunlar oldu dediniz. Devamı da gelecek galiba. Şu an tabii Fatih ve Yavuz var gemileri. Üçüncü gemimiz, sondaj gemimiz Kanuni. Tabii isimler de.
Bak bu da çok önemli. Bir algı operasyonu değil mi?
Evet.
Fatih açtı. Yavuz inşallah bu doğuyu halledecek. Kanuni de ondan sonra batıda arkası doğu pek olmuş şey yapacak. Fetihleri kemale ulaştıracak. İnşallah.
İnşallah diyelim. Tabii hafta boyunca Türkiye'nin gözü dünyada olduğu gibi Dağlık Karabağ'daydı. Çatışmalar neredeyse birinci ayı tamamlıyor. Ermenistan çok çaresiz gözüküyor. Yeni haberler vardı bu hafta içinde.
Aslında çok çaresiz değiller. Sivillere saldıranların böyle hakikaten bir yani ruh halini bir şey yapmak lazım yani. Bu çaresizlik gösteriyor olabilir ama yani savaşın da bir namusu var İbrahim'cim ya.
Evet.
Yani bu kadar olmaz kardeşim.
Yani çaresizliği aslında ben şu kasıtla söylemiştim. Çok sayıda vatandaşına soruşturma açtığı haberleri gelmişti.
Askerden kaçıyorlar değil mi?
Evet. Ermenistan hem çalışanların hem de öğrencilerin cepheye gelmesi çağrısında bulunuyor. Reddeden çok sayıca binlerce kişiden bahsediliyor. Bunlarla ilgili soruşturma, yani bir iç karışıklıkta Ermenistan için söz konusu olabilir. Dağlık Karabağ konusunda bu kadar ısrarcı olmaya devam ederse önümüzdeki günler çok aydınlık gözükmüyor kendi
yani,
için.
Yani işte hak sahibi hakkını almak için gayret gösteriyor. Bu bile ne kadar bir böyle güya işte işte biz sanki savaş, halbuki savaş diye bir şey yok aslında. Yani hakkını almaya çalışan bir efendim
ortada
Azerbaycan
bir işgal var. Değil mi?
Evet, tabii
ortada
bir işgal. Tabii işgal kaldırılma, azatlık diyorlar ya onlar. Azatlık hale getirilmeye çalışan bir ülke var. Şimdi o psikolojiyi söyledin sen Ermenilerle ilgili, Ermenistan'la ilgili. Azerbaycan'da tam tersi. İnsanlar böyle gönüllü olmak için, yani savaşmak için böyle bir gayret sarf. Bu hakların aslında mücadelesi yani. Şimdi insan vicdanı diye bir şey var yani. Böyle bir işte efendim şu ırk böyle aşağılıktır, bu ırk böyle yüksektir diyecek halimiz yok. O bizim Müslüman kimliğimizle bağdaşmaz. Ama bir de ortada bir vakıa var. O vakıa da işte aslında haklılık mücadelesi biraz da yani. Şimdi siz bütün tarihiniz boyunca hep haklının yanında olmuşsunuz. Haklının bayraktarı olmuşsunuz. Efendim bu anlamda insanlığın belki vicdanı olmuşsunuz. Tabii size genetik olarak bir şeyler muhtemelen aktarılıyor ve geliyor da çoluğunuzda çocuğunuzda da bu gözüküyor yani. Şimdi Azerbaycan'daki bu hevesin, heyecanın altında biraz da o haklılık mücadelesi var. Yani işgal var, sen bunu gasp etmişsin, bu hakkımı alacağım ben. O açıdan da ben şeyi, o psikolojiyi hakikaten bu açıdan değerlendiriyorum yani. Haklılık psikolojisi, haksızlık psikolojisi şeklinde. Ama inşallah Karabağ şey olacak, azad olacak inşallah.
Tabii az önce Karadeniz'den bahsettik. Akdeniz de tabii sıcak. Yani şimdi az önce komplodan bahsederken aslında bunu söylüyorduk. Yani komplocu olmaktan bahsederken ama hani Türkiye'nin o eğitim kitap, okul kitaplarında bahsedilen o jeopolitik, o jeostratejik önemi hani zaman zaman çok abartılsa da aslında tam bölge gerçekten bir ateş çemberi içerisinde.
Tabii. Bir dönem şey olmuştu mesela, bir Sais diye bir şeyi var Amerika'nın, çok meşhur. Böyle dünyanın dört bir tarafından insanlar oraya gelirler, eğitim görürler. Oradakiler bilirler yani. John Hopkins Üniversitesi'ne ait. Yani bir tür dünyanın aslında o işte o jeopolitiğini, jeostratejisini ayarlayacak tipleri, uzmanları yetiştirdiklerinin farkındadırlar. Böyle çok da zor bir sınavı var, giriş sınavı falan. Böyle birkaç dönem Türk öğrencilerin böyle neredeyse hani standartları düşürerek almışlar. Şimdi bunu anlatan diyor ki, böyle diyor çok diyor hani rahat bir ortam bunlar, ondan sonra kendilerine göre rahatlıyorlar ya, işte birkaç böyle bir yerde bir şeyler içiyorlar. Profesörlerden bir tanesi böyle hafif rahatlamış ve konuşmaya başlamış. O da tam orada punduna getirip soruyu sormuş yani. Hocam demiş, yani buranın standartları belli, çok da böyle yüksek öğrenciler alıyoruz her taraftan. Fakat Türkiye'den gelenlere demiş böyle biraz müsamaha gösteriyorsunuz sanki. Yani orası oradan öğrenci olsun diye. Ya kardeşim aç haritayı bak demiş ya. Nerede bu ülke bir gör yani. Sadece haritadaki yeri bile demiş bu ülkenin önemli olduğunu gösterir. Evet. Dolayısıyla gerçekten Türkiye'nin yani coğrafya kaderdir diye İbn Haldun'a atfediliyor ama ne kadar doğru bilmiyorum o söz. Coğrafya gerçekten bizim kaderimiz. Ve burada da o anlamda İbrahim'ciğim şöyle biraz hamasi bir tarafa bağlayayım. Aslında yani komple olunca hamasilik de olacak mecburen. Hakikat bence ama bu. Bizim sığ olma gibi bir hakkımız yok kardeşim. Böyle bir lüksümüz yok yani. Efendim değmeyen yılan bin yaşasın. Yok böyle bir imkanımız yok bizim yani. Biz her zaman ateş çemberinin ortasındayız. Aşağısı Orta Doğu. Burası Akdeniz. Yukarısı Karadeniz. Bu tarafta Azerbaycan. Öbür tarafta Avrupa. Yani tam böyle hakikaten baktığınız zaman her tarafıyla problemli, sıkıntılı. Dolayısıyla bu coğrafyada kalmak büyüklük gerektiriyor. Büyüklük gerekiyorsa da ona uygun davranmak icap edecek yani.
Yani Ege'deki krizin biraz düştüğü söylense de Yunanistan arasında. Tabii Akdeniz yine göz önünde çok konuşuluyor. Kıbrıs seçimleri vardı. Geçen hafta da konuşmuştuk. İkinci tur seçimleri bizim programı yaptığımız gün ertesinde yapıldı. Başbakan Ersin Tatar yeni cumhurbaşkanı seçildi.
Biz de öyle mi öngörmüştük sanki? Sanki o evet. Kazanacak gibi falan.
Evet, onun önde olduğu söyleniyordu. %51.7 oyla aslında temiz bir seçim olduğu gözüküyor. Tabii burada Mustafa Akıncı'yı konuşmuştuk. Mustafa Akıncı Rumlara toprak vermeliyiz demişti. Çok tartışılmıştı Türkiye'de de. Yani Kıbrıs'ta biz bir bağımsız, yani Kıbrıs için bir mücadele verdik, bir savaş verdik. Bugün neden yeniden Rumlara toprak vermeyi konuşuyoruz şeklinde çok tartışılmıştı. Mustafa Akıncı tarih oldu. Siyasi kariyerinde
siyaset de bıraktı.
Bıraktı. Evet, bıraktığını açıkladı.
Ve şey çok güzel bir konuşma yaptı Ersin Tatar seçim konuşmasında. Yani o Türkiye vurguları çok güzeldi yani. Ve etrafındaki coşkulu kalabalık da o oraları özellikle alkışladı yani. Yani bu anlamda yavru vatan, tamam belki tabiri belki Kıbrıslıların çok hoşuna gitmiyordur ama sonuçta biz onlarız, onlar biziz yani.
Evet. Yani şöyle, Ersin Tatar'ın cümlesinde aslında şöyle bir şey vardı ya, konuşması içerisinde bir cümle. Yani Türkiye'yi sevmemiz neden sizi bu kadar rahatsız ediyor şeklinde bir şey söylemişti. Aslında o kardeşliği de
evet, çok güzel
özetleyen bir cümle.
Evet.
Değil mi? Kıymetli dinleyenler, Erkam Radyo'da Medyaokur yazarlığı programında kıymetli Lütfü Aslan abimizle birlikteyiz. Tabii Lütfü abi, Covid hala devam ediyor. Yani ne olacak, ne edecek, sonucu ne olacak konusunda hala bir tünelin ucunda bir ışık görülmüyor. Fakat benim size sormak istediğim şey burada farklı. Yani aşı çalışmaları çerçevesinde. Şimdi Amerika Birleşik Devletleri'nden, İngiltere'den, Almanya'dan zaman zaman aşının hangi tarihte bulunacağına dair bir takım mesajlar ve açıklamalar geliyor. Türkiye'de de yine aynı şekilde
yerli aşı çalışmaları devam ediyor.
Yerli aşı çalışmaları devam ediyor. Hatta insan üzerinde denemeye başlanan iki aşımız daha var. Fakat yani bütün bu çerçevede en başından beri benim dikkatimi çeken şey Bill Gates'in açıklamaları. Bill Gates zaman zaman çıkıp Covid ile ilgili sanki böyle şüpheleri üstüne çekici bir açıklama yapıyor.
Ya burası da komplo teorisi programı diyecekler bize zamanla ama ben tamamen onun böyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ya tamamen demeyeyim ama sonuçta tabii hiç kimseye böyle bir hiçbir faniye böyle bir güç kudret atfetmek bizim inancımıza yakışmaz. Hatta zaten her sosyal olayın da böyle bir şey tetikleyicileri olabilir. Yani etki edicileri olabilir. Bundan işte efendim farklı nemalananlar olabilir. Bill Gates ve şürekasının, ben öyle ifade ediyorum, Warren Buffett da bunun içerisinde. Yani bunlar filantropistler. Yani böyle hayırsever, bizim hayırsever diye çevireceğiz ama o hayır aslında insanlığın şerrine olan şeyler çok zaman. Çünkü böyle bize yine medyada çok bunlar şey olarak aktarılır. Bak adamlar zengin, servetinin yarısını verdi, üçte birini verdi, şu kadarını verdi. Şimdi burada ilginç bir şey var. Yani filantropi dedikleri o aslında hayırseverlik kurumu, bizde de son dönemde onu yaygınlaştırmaya çalışıyorlar belli bazı zenginler. Tam da bu kapitalist dünyanın çarklarının daha iyi çalışmasına temin için bir tür can suyu hükmünde görüyor. Yani yapacağın hayrı bile sen bu sistemin daha iyi çalışması için sevk et manasına aslında algılıyor ve alıyor. Dolayısıyla ben Bill Gates'in özellikle Afrika kıtasındaki yapmış olduğu çalışmaları ve bu aşıyla ilgili çalışmaların kesinlikle onların böyle bir ütopik dünya hayallerinden bağımsız olmadığını düşünüyorum. O noktada da ciddi anlamda böyle şüpheyle yaklaşılması gerektiğini kanaatindeyim yani.
Tabii bu hafta Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılacağı açıklandı. Bu da çok konuşulan, Arap dünyası, İslam dünyasına özellikle çok tepki alan bir şeydi. Biraz Amerika seçimlerinden bahsedelim mi? Çünkü bu hafta medyaya düşen bir fotoğraf da vardı. Obama'nın Joe Biden'a destek için sokağa indiği.
Evet, o fotoğrafın hemen arkasındaki fotoğrafı da o zaman konuşalım.
Tamam, hemen konuşalım.
Yani bu şimdi Birleşik Arap Emirlikleri'nin İsrail'le anlaşması meselesi, bu damat beyin, yani Trump'ın damadının, Kushner.
Evet.
Yahudi kendisi, biliyorsunuz. Aslında bir misyonu, yani orada bir tür İsrail'in etrafındaki güvenli alanı genişletmek. Fakat bu sadece onunla sınırlı değil. Bu Amerikan politikasının da gereği. Şimdi şöyle bakılıyor Amerika'ya. Amerika'dan Orta Doğu'ya. Orta Doğu bir tür cehennem tırnak içerisinde. Yani ortalama Amerikalı'nın. Hatta ortalama Amerikalı demeyelim. Ortalama Amerikalı Orta Doğu'nun nerede olduğunu da bilmez ama özellikle elit Amerikalı için şöyle bir şey. Orta Doğu cehennem. Bu cehennemde laik, tam da bizim ideallerimize uygun yaşayan, işte demokratik tek bir ülke var. Halbuki laik de değil, demokratik de değil. Yani teokratik bir ülke aslında orası. Bu ülke İsrail. Dolayısıyla bu İsrail'in her hal ve karda, behemahal korunması, geliştirilmesi ve desteklenmesi şarttır. Amerikan dış politikasının bu neredeyse lazım-ı gayrı müfarıkı olmuş. Yani ayrılmaz bir bileşeni haline gelmiş. Tabii burada özellikle AIPAC gibi bir takım İsrail lobilerinin de senatörleri böyle 100 tane senatör vardır İbrahim'cim Amerika'da. 100 senatöre ikişer tane tüccar takıyorlar. Çok basit bir aslında şey yani taktik. Onlar her sürekli onlarla böyle teşriki mesai içerisinde. Yani bizim belli bazı konularımız var. Onlar da parmağını kaldır veya kaldırma. Bunun dışında sen istediğin kadar maddi destek verelim diyorlar. Yani çünkü Amerikan politikası maddi destek olmadan yürümez.
Evet.
Orada seçim masrafları çok ağırdır. Yani herhangi birisinin böyle bir maddi destek olmadan girmesi çok mümkün değildir. Siz İsrail iş adamlarıyla İsrail'in çıkarları için, daha doğrusu Yahudi iş adamlarıyla İsrail'in çıkarları için senatörleri kilitliyorsunuz ve sonuçta Amerikan dış politikasının böyle bir şeyi çok önemli bir bileşeni haline getiriyorsunuz İsrail'in konumunu. O açıdan da Kushner'in misyonu aslında Amerikan dış politikasının bir sürekliliği, devamı anlamında yani.
Tabii medyada da çok etkinler değil mi?
Evet.
Yani medya
evet.
Güçleri de çok.
Yalnız orada ilginç bir şey var. Mesela muhafazakardır Trump. Trump tırnak içerisinde muhafazakardır Amerikan siyasetinde. Çok şikayetçi medyadan. Özellikle CNN tarzı, liberal.
Bir fake news uygulaması başlatmıştı.
Evet. Evet. Yani bir tarafta liberallerin çok böyle kendisini anlamadığını veya işte komplo kurduğunu düşünür. Onlar da onu çok böyle hani ebleh olarak görürler. Sonuçta entelektüel Amerika'nın o şeyine yakışmayacak bir başkan yani. Sözleriyle, tavırlarıyla, yalan söylemesiyle sürekli yalan söyleyen bir profil çiziyor. Ama ilginç bir şekilde bunları da Yahudiler kontrol ediyor. Yani ilginç bir orada aslında şey var. Yani tarafları böyle siyah beyaz ayırmak çok mümkün değil. Gerçekten orada ilginç bir böyle gri alanların çok olduğu bir şu an savaş var. Biden önde gözüküyor. Ama Trump da birinci seçimde de yine Biden önde gözüküyordu. Daha doğrusu Demokrat aday Hillary Clinton önde gözüküyordu. Sonradan aldı yani Trump. Dolayısıyla Trump tekrar ikinci defa sürpriz yapabilir. Ama ben şunu düşünüyorum. Amerika'yı Amerika yapan, hani Amerika'nın o entelektüel, psikolojik bir şeyi var yani. Algısı hem kendi nezdinde hem de dünya nezdinde ikinci defa Trump'ın seçiliyor olması, aslında seçilecek olması birçok Amerikalının kalıcı bir hayal kırıklığına yol açabilir. Yani şimdi bu bir hani bir hata oldu gerçekten. Yani 4 sene biz buna katlanacağız artık.
Biz bir gaza geldik.
Bir gaza geldik, bir şey oldu, bir hata yaptık ama ikinci defa seçilmesi bunun. Trump ikinci defa seçilirse, ki biz onun seçilmesini istiyoruz Türkiye'nin dış politikası itibariyle. Çünkü Biden yani çok böyle Yunan dostu. Bir taraftan efendim Türkiye üzerine de çok hoş olmayan sözler söylüyor. Yani hem demokratız diye geçiniyorlar, sonra da bizim kendi Cumhurbaşkanımıza, buradaki efendim idareye çok böyle yakışıksız sözler sarf ediyor. Dolayısıyla orada bir şey var.
Çok ince bir denge var herhalde.
Denge var. Yani, bunu... yani biz Trump istiyoruz ama ortalama Amerikalı, o entelektüel Amerikalı ikinci defa seçilirse Amerika'sıyla ilgili, kendi ülkesiyle ilgili, kendi çocuklarının geleceğiyle ilgili muhtemelen kalıcı hayal kırıklıklarına savrulabilir.
Son isterseniz araya gitmeden önce son bir haber daha var Altınoluk gündemde, ondan da söz edelim. Elhamdülillah yani Kabe'de 7 ay sonra yeniden cemaatle namaz kılındı. Fotoğrafı gördünüz mü bilmiyorum.
Gördüm evet.
Yani çok mutluluk verici bir şey. İnşallah.
Yani tabii oraların bereketi hep şeydir. Zaten müsecceldir. Cenab-ı Hak oraları mukaddes kılmış. Yani Allah'ın evi orası. Oranın zaten hani bir kendi içinde bir mukaddesliği var. Dolayısıyla insanların istifadesi açısından elhamdülillah demek lazım. Yani diğer türlü oralara bir halel gelmez yani.
Eyvallah.
Yani isterse orada en zorba rejim olsun. İsterse efendim oraları böyle tamamen insana kapatsın. Hiç şey değil yani. Orası müsecceldir. Allah tarafından böyle Kur'an-ı Kerim'de bizzat takdis edilmiş yerlerdir, mukaddes yerlerdir. Ama şeyi bence bir konuşalım bu aradan sonra. Suudi Arabistan'ın özellikle bu boykot, Türk mallarına yönelik tavrı, hele hele bu efendim son dönemdeki Türkiye düşmanlığını birazcık irdeleyelim.
Peki, kısa bir aradan sonra yeniden birlikteyiz.
Buluşma noktamız Erkan Radyo.
Yeniden merhabalar. Erkam Radyo'da Medya Okuryazarlığı programında sizlerle birlikteyiz. İkinci bölümde Lütfü abi siz araya gitmeden önce Suudi Arabistan'a konuşalım demiştiniz. Yani aslında bu İsrail Birleşik Arap Emirlikleri Anlaşması'nın bir ayağı da Suudi Arabistan. Son dönemde bu Kushner medyası diyebiliriz aslında. Kushner medyası biliyorsunuz Muhammed Bin Selman üzerinden müthiş bir PR çalışması da yürüttü. Burada
bir Zayed var tabii.
Tabii Zayed de aynı şekilde. Bunlar tabii ortak noktaları aslında Türkiye düşmanlığı olduğunu söyleyebiliriz değil mi?
Evet, evet. Yani o hakikaten son dönemde neredeyse her türlü kirli ittifakın arkasından bu isimler çıkıyor. Böyle ilginç de bir düşmanlıkları var Türkiye'ye karşı. Yani biraz böyle sanki hani bununla ilgili çok güzel benzetmeler yapmış bizim halkımız ama şu an Türkiye çok da tenezzül etmiyor. Böyle bir hani onlarla muhatap olmayı. Şimdi son işte haberler Türk mallarına boykot uyguluyorlar. Hemen de yani yine biz bir şey yapmadan yine Arap kamuoyunda bu sefer efendim tam tersi destek verelim tarzında böyle bir hemen karşı kampanyalar başlıyor. Dolayısıyla Türkiye'de biz birçok şeyi duymadan bile hani bizim gıyabımızda hani fare daha küsmüş, dağın haberi olmamış tarzında böyle Arap kamuoyunda bir takım hep Türkiye temelli, eksenli böyle kavgalar oluyor. O noktada kamuoyu aslında yani Arap halkları, yönetimlerin tavrını biliyoruz. Onlar daha çok böyle batılı devletlerin kullanışlı aparatları gibi aslında. Ama halklar ne düşünüyor Arap halkları diye bakıldığı zaman kamuoyu yoklamaları özellikle 7-8 ülkede yapılmış kamuoyu yoklamalarında %60'ları aşan bir Türkiye şeyi var. Yani desteği var. Bu önemli bir destek. Sonuçta bütün anti propagandaya rağmen, aleyhteki karalamalara rağmen bizim aramızdaki sevgiyi yok edemeyecekler. Yani mukaddes beldeler deyince bizim elimiz ayağımız düşer yani. Oralar hakikaten Fahrettin Paşa'mız, Medine müdafası hep böyle yüreğimizi burnumuzun direğini sızlatan şeylerdir. Sonuçta oralarda her şeye rağmen bütün bu aleyhteki propagandalara belki hani bundan sonra gidecek umrecilere, hacı adaylarına yönelik aleyhte tavırlara rağmen biz yine akın akın oraya gitmeye devam edeceğiz. Ama bu bir gayreti ilahiye de dokunur bir gün. Yani mazlumun ahı da çıkarsa yukarıya çıkar zaten. Öyle bir seviyenin gelmesi durumunda da tepe taklak olabilirler. O noktada hakikaten ateşle oynuyorlar gibi geliyor bana. Yani düşmanların hiç kimseye faydası yok yani.
Evet, yani bu Türkiye karşıtlığı aslında dediğimiz gibi yani sadece Amerikan, İngiltere medyasında değil, sosyal medyada da çok etkinler.
Trol orduları besliyorlar.
Evet. Yani besliyorlar ve yakın dönemde hatırlarsanız Twitter yani neredeyse on binlerce hesabı Suud trollü hesabını kapattı.
Evet.
Direkt devletle yani iltisaklı birlikte
çalıştıkları için. Yani WhatsApp'ı şimdi. İşte diğer iletişim programlarını takip eden casus programlar ürettiriyorlar. Bunları işte bir takım insanların işte o Kaşıkçı cinayetinde öyle bir şey çıktı. Yani Kaşıkçı'nın o izlenmesi sürecinde aslında böyle bir Birleşik Arap Emirlikleri'nin de olduğu bir ticaret ortaklarının ürettiği bir casus program Kaşıkçı'nın telefonunda önce bilgileri izledi. Takip edilmiş yani. Yani bütün aslında hikaye biraz da bu Kaşıkçı meselesine de dayanıyor.
Evet.
Yani orada Türkiye gözünü kapatsın. Efendim bu tür bir sanki devletin yani terör devleti var orada bir tane. Böyle bir cinayet devleti var bir de. Cinayet devletinin yaptıklarına göz yumsun istediler. Türkiye bunu yapmadı. Yapmayınca da kötü oldu işte. Yani mesele biraz bundan ibaret. Öyle olunca da maalesef son tahlilde olan şey oluyor yani. İşte iki ülke arasındaki halk şey milletin birbiriyle teşvik mesaisi ne oluyor işte. Belki umreciler olacak, belki hacı adayları ne olacak. Hayırlısı olsun diyelim.
Eyvallah. Yani dilerseniz bir haber daha var. Bununla ilgili yorumlarınızı da merak ediyorum ben açıkçası. Papa'nın bu hafta içerisinde bir açıklaması vardı. Biz bunu tabii yine medya bağlamında konuşalım. Çünkü
Papa'nın muhtemelen her hafta bir açıklaması oluyordu İbrahim. Bu bazı açıklamaları niye öne çıkıyor? Mesela bu açıklaması niye öne çıkmış? Onu bir düşünmek lazım.
Evet. Yani şimdi tabii hani Papa diyor ki eşcinsellerin de bir aile kurma hakkı var olsun ve onların kurdukları bu medeni birliktelikler tırnak içerisinde yasal güvence altına alınsın. Tabii bu son dönemde Türkiye'de de çok konuşuluyor fakat dünyanın bir problemi de aslında medya bunu körükleyen tarafı. Türkiye son dönemde Netflix'te bir içeriği kaldırılmasını istemişti.
Evet.
Çok tartışılan bir içerikti. İnanılmaz bir şey var değil mi? Eşcinselliğin pompalanması söz konusu medyada. Yani sübliminal mesajlarla, billboardlarla her yerde hayatımızda.
Evet. Şimdi bu özellikle yeni medyanın tırnak içerisinde söylüyorum yaratıcılık gerektiren bir boyutu da var. LGBT lobisi de moda, tasarım, medya, film, sanat, prodüksiyon gibi alanlarda ilginç bir insan şeyine sahip, gücüne sahip. Ya ve birbirlerini çok kolluyorlar, destekliyorlar. Bir de şöyle bir şey var.
Sektörün gerekliliği gibi sanki.
Evet, bazı hakikaten modada mesela moda sektöründe sanki böyle bir gereklilikmiş gibi algılanan bir durum da var. Şimdi burada aslında hani yumuşak kirlenme dediğimiz bir şey icra ediyorlar. Yani soft, böyle doğrudan çıkıp da böyle bir kendilerini hedef haline getirebilecek söylemlerden de kaçınıyorlar. Bu tür bir hani kimseyle karşı karşıya gelmeme noktasındalar. Hatta böyle bir onlara yakın bir senatörün bir sözü vardı. Eğer masada değilseniz menüdesinizdir diye.
Yani olağanüstü bir sözmüş.
Evet. Abi. Masada oturmaya çalışıyorlar. Masada oturmanın yolunun da ekonomik güçten geçtiğinin farkındalar. O ekonomik gücü kazanmak için de işte bir takım ilişkileri, özellikle bu yeni medyayı ve en önemlisi de o söylemi aslında üretmeye çalışıyorlar. Yani bir söylem, şimdi karşı çıkamayacağınız, özellikle genç kuşakların kendilerini karşı çıkamayacaklarını hissettikleri bir söylem. Nasıl? İşte özgürlük, işte efendim aşk. Ondan sonra
ben bir cümle söyleyeyim isterseniz bu arada. Evet. Yani mesela gökkuşağı dediğim şey muazzam bir şeydir, tamam mı? Yani bir mucize gibi bir şeydir. Gökkuşağını resmen adamlar kendi
tekeline aldı.
Evet.
Evet, evet. Daha önce pembeydi biliyorsunuz. Pembe de şeyden geliyor. Nazi sığınaklarında Hitler hakikaten ilginç bir adammış. Hitler her azınlığa bir farklı şey bağlamış. Kurdele. Eşcinselleri de pembe kurdele bağlamış. Yani Yahudilerin siyah muhtemelen kurdelesi var. Bilmem şunun farklı kurdelesi. Eşcinseller de o toplama kamplarına alınıyorlar. Onunla da karşı çünkü. Yani ırkı bozduğunu düşünüyor eşcinsellerinde Hitler. Şimdi böyle bir sembolik anlamı var pembenin. Fakat daha sonra yine içlerinden bir tasarımcı gökkuşağını, biz farklı renkleriz. Dolayısıyla her renk bizim içimizde vardır diye. Çünkü o LGBT plus, yani artısı, bu işin bitmeyeceğini gösteriyor. Bitmeyeceğini derken son yapılan kendi aralarındaki araştırmalardan bir tanesi, kendini o çatı altında tanımlayan insanların neredeyse 20 ayrı farklı tanıma sahip olduklarını göstermiş. Yani işte sadece şu diye
farklı
tasvir etmeyelim. Evet. Tabii. Yok yani iş çok böyle hakikaten istikrah seviyesine varacak noktaya gelmiş. Yine bu özgürlük, hürriyet, işte aşk, insanlık, aşk üstün gelecek, aşk kazanacak tarzındaki söylemlerle bize aslında böyle yavaş yavaş yani kurbanın haşlanması gibi bize bir söylem dayatılıyor. Normalde şimdi herhangi bir hani net ifadenin, net söylemin şu topraklarda işte birçok insanımız tarafından net bir redle karşılaşacağı malumdur. Ama yani bir özgürlük bağlamında işte herkes istediği gibi yaşasın dediğiniz andan itibaren özellikle genç kuşaklar niye olmasın ki diyorlar. Genç kuşaklar üzerinde yapılan araştırmalar da böyle bir farklı hayat tarzlarını onların çok da böyle yadırgamadığını gösteriyor. Bir şey daha var İbrahim'ciğim. Kadına şiddet konusunu çok ilginç bir şekilde kullanıyorlar. Yani kadına şiddetten işte efendim o belki feminist söylemin kendine aldığı bir takım işte ideolojik bagajlardan da istifade ediyorlar. Çünkü onların doğrudan muhatap olmaları kendileri için şu anda strateji açısından doğru bir hareket değil. Dolayısıyla bir stratejiyle hareket ediyorlar. Ve bunun her ülkede de farklı bir aslında söylemi var. Yani Amerika'da şu anda nasıl eşcinsellik, evlilikle ilgili bir şey yürütüyor. Yani lobi. Yani her eyalette şimdi eşcinsel evliliklerin yasallaşması. Şimdi Avrupa, kıta Avrupa'sında da böyle bir şey söz konusu. Hı hı. Şimdi kıta Avrupa'sında en büyük engellerden bir tanesi de belki bu işte şeydi. Papa'nın söylemi Avrupa için değil. Papa'nın söylemi Güney Amerika için. Çünkü Güney Amerika Katolik dindar bir yer. Papa'yı önemseyen bir yer. Kendisi de Papa'nın biliyorsunuz Brezilya daha önce kardinaliydi. O dönemde de eşcinselliğe yönelik olumlu beyanatları yüzünden zaten muhtemelen papalıkta öne çıktı. Şimdi mesela onun şöyle bir sözü. Yani bir eşcinsel Tanrı'ya ulaşmak istiyorsa ben bunun arasına niye gireyim? Şimdi bu çok basit, aslında naif, herkese de hakikaten görünüyor öyle ya
değil mi?
Falan dedirtecek bir şey yani. Şimdi Papa sen de mi diyesi geliyor insanın, çünkü o söylem ilginç bir şey yani. Papa zaten hem kendi kilisesi itibariyle hem söylemleri itibariyle organize kötülüğün bir şubesi gibi çalışıyorlar yani. Bak organize kötülük ifadesi önemli bir ifadedir. Organize kötülük dört bir yanda çalışıyor. Onun batılın aslında bir diğer adı olduğunu da söyleyebiliriz. Ta Hazreti Adem'den bu yana. Dolayısıyla Papa'nın da yaptığı ettiğini o organize kötülüğün bir şubesi olarak görmek yanlış olmaz.
Peki tabii bu organize kötülüğün ben son dönemde biraz da aslında gençler dediniz siz. Hani gençlerde çok ciddi bir etkisi olduğunu söylediniz ama daha çok böyle çocuklara da artık.
Evet. Hani, yani hem uyarılma yaşını düşürüyorlar. O eşik yani cinselliği atlama eşiği düşüyor. Hem de böyle bir yani hadiste geçiyor yani köle sahibini doğurmadan kıyamet kopmayacak diye. Yani evet. Köleler sahiplerini doğuruyorlar. O çocuklar şimdi erken uyarılmanın, işte bu akıllı telefonlarla erken buluşmanın, oradaki özgürlüğün dolayısıyla hayatlarına yansıyan boyutunu yaşamaya başladılar ve İlginç bir şekilde yani çocuklar şu anda özellikle YouTube videolarıyla hedef konumundalar. Yani oralarda da hani gömülmüş bazı içerikler var. Ne diyorlar ona? Dolaylı.
Subliminal.
Subliminal mesajlar.
Ciddi. Yani çok fazla evet. Yani Türk televizyonları için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Bugün televizyon dizilerin TV yarışmalarında mutlaka bir figür yani çağrıştırsa dahi yani kimsenin cinsel tercihi bizi şu anda bu stüdyoda ilgilendirmiyor ama mutlaka bir figür.
Yok bunun hakikaten ya İslam dünyasında bir de insanlığın bir vakası bu sonuçta yani bütün dönemler boyunca böyle bir vaka olmuş yani aşırı gidenlerin gördüğü muamele de belli ama bunu insanlar kendi içlerinde bir şekilde tolere etmişler. Hangi anlamda tolere etmişler? Bunlar eğer bunu çığırtkanlığını yapmıyorlarsa, bağırmıyorlarsa böyle bir tercihi var. Yani nasıl sen içki içene bir şey demiyorsun dersin. Yani haram dersin kardeşim. Ve bunun yaptığına da yapma kardeşim dersin ama sonuçta bunun bir kendi içinde bir günah olarak kalmasına kimse bir şey diyemez. Zaten burada buna kimsenin bir şey dediği de yok. Ama bunun bir aktivizmini yapmak sıkıntı. Yani aktivizmini yapıyorlar. Yani
bir endüstri halinde evet, devam ediyor.
Çığırtkanlık yapıyorlar ve dolayısıyla akıl çeliyorlar. Bir böyle bunu matah, böyle rağbet edilen bir şey gibi takdim ettiğiniz andan itibaren bu sefer saf zihinler idlal oluyor. Bu da tabii yani kusura bakmasınlar, o kadar da değil yani. Yani bu noktada işte tavır koymak icap ediyor. Yani istediğin gibi yaşa kardeşim, kendin bilirsin. Ama bunun çığırtkanlığını, bunun alternatif bir yaşam tarzı olduğunu efendim kimseye anlatamazsın. Bu ahlaka da edebe de mugayirdir.
Evet Lütfü abi, programımızın sonuna geliyoruz.
Yani... Altrol gündemde aslında gönüllü haberler de çok koyuyorsunuz. Ben çok hoşuma gidiyor. Yani oralarda hemen... daha çok böyle hani kurumsal iyilikler, iyilik haberleri öne çıkıyor ama böyle belki zamanla şey de konulabilir. Yani bireysel bir takım gönüllülük hikayeleri, yani işte çok güzel insanlar var. Yani çok güzel faaliyetler var ülkemizin dört bir tarafında. Oralardan da güzel haberler verilebilir yani.
İsterseniz kapatmadan bu haftanın Altınoluk gündeminde gönüllü haberlerde neler var, onlardan da bahsedelim, öyle veda edelim dinleyicilerimize. İlk haberimiz Hüdayi Vakfı'nın Uganda Kololo'da yaptığı Seyyidina Ebubekir Camii.
Her hafta bir Hüdayi'den cami haberi giriyorsunuz maşallah. Evet, geçen hafta da Azez'deki
cami vardı. Bu hafta Hüdayi Vakfı'ndan bir haber daha var. O da Senegal'deki sel, biliyorsunuz çok bu hafta gündemdi. Orada acil yardımları ulaştırdı. Senegal'de yaşanan sel felaketi. Aynı zamanda bir de Lider Eğitim'in Değer Halkaları programı başlıyor. Onun
yani bu
duyurusunda...
pandemi sürecinde online mi olacak acaba onlar?
Tam olarak detayları bilmiyorum ama programına baktığımda ben hani Kur'an dersleri, geziler, aktiviteler dolu dolu bir program gözüküyordu.
Tabii ki evet. Sınırlı da olsa bir şey olacak.
Olacak.
Her gün.
Yeryüzü doktorlarından bir haber var. O da Yaşasın Anneler, Yaşasın Çocuklar kampanyası başlatmışlar. Türk STK'ların Sudanlı selzedeler için inşa ettiği Türk köyünde de konutlar teslim edilmiş. Gönüllü haberler Türkiye'den ve İslam coğrafyasından öne çıkan haberler. Çok teşekkür ederiz.
Biz teşekkür ederiz.
Katılımlarınız için haftaya yeniden görüşmek üzere. Hoşça kalın.